Ayrım 27, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 258. 14. Kısım. Glasgow Havaalanı kentin 8 mil güneybatısındaydı. Oradan kente M8 otoyolundan gidiliyordu. Preston'ın uçağı saat 4.30 biraz geçe inmiş, elinde yalnızca küçük bir çantası olduğundan 10 dakika sonra işi de bitmişti. Danışmaya yürüyüp Bay Carmichael'ı sordu. Özel şubenin dedektifi göründü, birbirine kendilerini tanıttılar. 5 dakika sonra komiserin arabasına binmiş, ortalık kararırken otoyola girmişlerdi. ''Giderken konuşalım mı?'' diye öneride bulundu Preston. ''Başından başlayıp bana olan biteni anlatın.'' Carmichael kısa ve özlü konuşuyordu. Kendinin de bilmediği bir sürü boşluklar vardı olayda. Ama iki polisin ifadelerini okumaya vakit bulmuştu. Özellikle polis Craig'in ki ilginçti. Bu nedenle Carmichael olayın büyük bölümünü biliyordu. Preston onu sessizce sonuna kadar dinledi. İskoç bürosunu arayıp Londra'dan adam istetmek gereğini neden duydun diye sordu sonunda. ''Belki yanılıyor olabilirim ama bana öyle geliyor ki o adam normal ticari filo denizcisi olmayabilir.'' dedi Carmichael. ''Devam et.'' ''Craig'in bu sabah kantinde söylediği bir laftan çıkardım bunu. Kendim orada yoktum ama o sözü bizim bir arkadaş duymuş bana telefon etti. Craig söylemiş, McBain de onu doğrulamış ama ikisi de bunu ifadelerine koymamışlar. Biliyorsun ifadelerde yalnızca gerçek veriler bulunur.'' Oysa bu polislerin kendi düşüncesi. Yine de bana incelemeye değer gibi gözüktü. Dinliyorum. Denizciyi buldukları zaman embriyo pozunda kıvrık yatıyormuş. Elleriyle karnına bastırdığı torbasını kucaklıyormuş. Craig konuşurken sanki bir bebeği korumaya çalışıyordu demiş. Preston garipliği fark etmişti. İnsan öldürücü tekmeler indirilmekteyse içgüdüsel olarak top gibi yuvarlanmak doğaldı. Tıpkı Semyonov'un yaptığı gibi. Ama eller kafayı korumak için kullanılırdı. İnsan neden kafasına tekme yemeyi göze alsın da değersiz bir torbayı korumaya çalışsın? Ondan sonra da zaman ve yer dikkatimi çekti diye devam etti Carmichael. Limandaki denizciler hep Betty's barına ya da Stable barına giderler. Bu adam rıhtımlardan millerce içeri yürümüş, gittiği yönün sonunda da bir şey yok. Dükkanların kapanma saatinden çok sonra etrafta ne bar var ne de bir şey. Ne halt ediyordu gecenin o saatinde orada? İyi soru dedi Preston. Başka? Bu sabah onda otopsiye gittim. Ceset düşmenin etkisiyle fena paralanmıştı. Ama yüzün ön tarafı fena değildi. Birkaç çürük vardı o kadar. Nedlerin darbeleri daha çok kafanın arkasına ve vücuduna gelmişti. Daha önce gemi adamlarının yüzlerini çok gördüm. Rüzgardan ırpalanmış kahverengi, kırışık dolu bir ciltleri olur. Bu adamın solgun, düzgün bir yüzü vardı. Güverte hayatına alışkın birinin yüzüne hiç benzemiyordu. Sonra elleri, ellerinin üstleri kahverengi, ayaları da nasırlı olmalıydı. Bununkiler beyaz ve yumuşacıktı. Masa memuru eli gibi. En son olarak da dişleri. Leningrad'da bir deniz işçisinde insan dolguların Rus usulü kara dolgu olmasını bekliyor. Bunun dolguları altındı, iki de altın kronu vardı. Preston başını beğeni dolu bir ifadeyle salladı. Carmichael zekiydi. O sıra Carmichael'ın gece için Preston'a tuttuğu otelin otoparkına girdiler. Son bir şey daha dedi Carmichael. Küçük ama belki bir anlamı vardır. Otopsiden önce Sovyet konsolosu bizim Pitt sokağındaki başkomiseri görmeye gelmişti. Ben de oradaydım. Adamın niyeti fırtına koparmak gibi gözüküyordu. O sırada geminin kaptanıyla siyasi subayı çıka geldiler. Subay konsolosu koridora çekti, biraz fısıldaştılar. Konsolos geri döndüğünde sapına kadar uygar ve anlayışlı bir centilmen kesildi. Sanki siyasi subay ona ölen adamla ilgili bir şey söylemiş gibi. Büyükelçilikle konuşmadan ortalığı bulandırmak istemiyorlarmış gibi geldi bana. Preston üniformalılardan hiçbirine benim burada olacağımı söyledin mi diye sordu. Henüz söylemedim diye karşılık verdi Carmichael. Söyleyeyim mi? Preston başını iki yana salladı. Sabaha kadar bekle, o zaman karar verelim. Belki bir şey çıkmaz. Başka bir istediğin? İfadelerin kopyaları hepsini tabii bulabilirsen, bir de adamın kişisel eşyalarının listesi nerede eşyalar? Patrick karakolunda kilitli, kopyaları alıp az sonra buraya bırakırım. General Karpov GRU'daki bir arkadaşını aradı. Başka bir dostunun kendisine iki şişe Fransız konyağı getirdiği masalını uydurdu. Paris'te kendisi pek içki içmezdi ama Pyotr Marchenko'ya bir iyilik borçluydu. Hafta sonunda şişeleri Marchenko'nun dağçasına bırakmak istiyordu. Evde teslim edecek biri var mı diye soruyordu. Bir de acaba arkadaşı Marchenko'nun Peredelkino'daki ev numarasını biliyor muydu? GRU'daki adam biliyordu, numarayı Karpov'a verdi, sonra da olayı unuttu. Sovyet seçkinlerinin bu tür daçalarında genellikle ya kadın ya erkek bir hizmetkar bulunur, şömineyi yanık tutar, efendinin hafta sonunda geldiğinde soğuktan donmamasını sağlardı. Telefonu açan da Marchenko'nun uşağı oldu. Evet, general ertesi gün gelecekti, yani cuma günü. Genellikle akşam 6'da gelirdi. Karpov teşekkür edip telefonu kapattı. Şoförünü evine yollayıp oraya kendi başına gitmeyi, generale saat 7'de sürpriz yapmayı planladı. Preston yatağında uyanık yatıyor düşünüyordu. Carmichael ona hastanede ve merkezde alınan ifadelerin kopyalarını getirmişti. Tüm polis tutanakları gibi kısa ve donuk yazılardı bunlar. İnsanların gözleriyle gördükleri olayı ağızdan anlatış tarzlarına hiç benzemiyordu. Veriler vardı raporlarda ama izlenimler yoktu. Preston'un bilmediği bir şey vardı. Craig rapora yazmadığı, hemşire de görmediği için. Semyonov koridora kaçmadan önce tütün kutusunu kapmaya çalışmıştı. Craig raporunda yalnızca yaralı adam beni itti diyordu. Eşyaların listesi de yardımcı olmuyordu. Teneke, tütün kutusu ve içindekiler denilmekteydi. Herhalde kutuda biraz tütün vardı. Preston olasılıkları aklından geçirdi. 1. Semyonov İngiltere'ye sokulmaya çalışan bir illegaldi. Düşünce pek olası değil. Bir kere adam tayfa listesindeydi. Dönüşte gemide olmazsa kuşku çekerdi. Pekala, demek Semyonov Glasgow'a gemiyle gelecek, sonra perşembe günü yine gemiyle buradan ayrılacaktı. Peki gece yarısından sonra ta Büyük Batı yolunun orada işi neydi? Yamal teslim etmek ya da bir randevu. İyi, belki de bir paket alıp Leningrad'a götürmek. Bu daha bile iyi. Ama bundan sonra varsayımların sonu geliyordu. Eğer teslim etmeye geldiği şeyi teslim etmiş olsa hayatı tehlikedeyken ne diye torbayı korumaya çalışsın? Bir şey almaya geldiyse ama henüz almadıysa aynı düşünce yine geçerliydi. Yok, teslim almış durumdaysa neden üzerinden ilginç bir şey çıkmamıştı? Eğer alacağı ya da vereceği şey kendi üzerinde saklayabileceği bir şeyse torba neden? Mal anorağının astarı içine ya da pantolonunun içine dikili falansa neden torbayı Ned'lere vermemişti o zaman? Adamlar torbanın peşindeydi çünkü. Verse hem dayaktan kurtulur hem de randevusuna ya da gemisine varırdı, hangisine gidiyorsa. Preston birkaç olasılık daha bulmaya çalıştı. Adam kurye olarak gelmişti. Halen İngiltere'de bulunan bir illegalle yüz yüze görüşecekti. Randevuya gidiyordu. Sözlü mesaj mı verecekti? Yok. Şifreli mesaj iletmek öyle kolaydı ki, sözlü rapor almak mı? Yine aynı ilke işlerdi. Buradaki illegalle yer değiştirmek, onun yerine geçmek. Yo, denizci karnesindeki resim kesinlikle Semyonov'du. Yer değişecek olsa Moskova ona değişik resimli ikinci bir karne daha verirdi. O zaman yeni adam dönerdi ülkesine Semyonov olarak. Meğer ki ikinci karne astar içine falan dikili olsun. Neyin astarına? Anorağın mı? O halde neden torbayı korumak için dayak yiyor? Torbanın dibine mi dikiliydi yoksa? Bu daha olasıydı. Her şey o lanet olası torbada düğümleniyordu. Gece yarısından hemen önce Carmichael'ı evinden aradı. Beni saat 8'de alabilir misin diye sordu. Patrick'e gidip o eşyalara bir göz atmak istiyorum. Bana paravanlık eder misin? Cuma sabahı kahvaltıda Yevgeni Karpo Ludmilla'ya çocukları bugün öğleden sonra Volga'ya bindirip Dacia'ya götürebilir misin diye sordu.
Tabii, sen bir odan doğru oraya mı geleceksin?
Karpov dalgın dalgın başını salladı. Geç geleceğim. GRU'dan birini görmem gerek.
Ludmilla Karpov'a içini çekti. Karpov'un tombul pidik sekreterine Arbat bölgesinde daire tutmuş olduğunu biliyordu. Biliyordu çünkü kadınlar konuşurdu aralarında. Böyle kapalı bir toplumda dostlarının çoğu benzer mevkide insanların karılarıydı. Karpov'un onun bildiğinin farkında olmadığını da biliyordu. 50 yaşındaydı Ludmilla. 28 yıldır da evliydiler. İyi bir evlilikti. Hele de Karpov'un ne iş yaptığı düşünülürse kendisi de iyi bir zevci olmuştu ona. Bu tip işte çalışan insanlarla evli nice kadın gibi uyanık beklediği gecelerin sayısını çoktan unutmuştu. Kocası o sırada büronun şifre odasında ya da yabancı ülkede taban tepiyordu. Sonra sayısız diplomatik kokteyllerin sıkıntılı tek düzeliğine de dayanmıştı. Yabancı dil bilmediğinden kocası konuklar arasında dolaşır, zarif, sevimli, bilgili görünürken, İngilizce, Fransızca, Almanca konuşurken o hep kenarda kalmıştı. Çocuklar küçükken yalnız geçirdiği hafta sonlarını da saymaktan bıkmıştı. Kocasının mevkii bu kadar yüksek değildi o zamanlar. Evleri ufacık, tıkış pıkış bir daireydi. Hizmetçileri yoktu. Karpov çıkıp işe gider ya da Berlin duvarının dibinde nöbete dikilir, bazen de batıdan dönecek bir kuryeyi beklerdi. Batıda görev aldıkları zaman fırsattan yararlanıp batıya iltica edenler oldukça karşı casusluk örgütüne kaç kez saatler süren ifadeler vermişti Ludmilla. Adam ya da karısı laf arasında bir şey söyledi mi diye. Kaçanın karısı polis eşliğinde Aeroflot'a bindirilirken duyduğu korkuları hep hatırlardı. Belki yakından tanırdı o kadını ama artık sokulamazdı tabii yanına. Karpov bu durumlarda onu avutur, işin gereği bunlar derdi. Yıllar önceydi bunların hepsi. Şimdi artık kocası generaldi. Moskova'daki daireleri geniş ve havadardı. Dağçayı kendi zevkine göre döşemişti. Çamlar, halılar, rahatlık, rustik bir yer. İki oğulları yüz ağırtacak gibiydi. İkisi de üniversitede okuyorlardı. Artık o iğrenç elçilik lojmanları korkusu yoktu. 3 yıla kadar iyi bir maaşla emekli olacaktı kocası. Haftada bir gece kaçamak yapmak istiyorsa bu onu diğer erkeklerden farklı kılmazdı ki. Bazıları gibi ayyaş falan olmasından ya da terfi edemeyip uyuz Asya Cumhuriyetlerinden birinde emekliliğini beklemesinden iyiydi yine de. Ama kadın ne olursa olsun içini çekmişti elinde olmadan.
Patrick Emniyet Merkezi Glasgow kentinin en yüz ağırtıcı binalarından biri sayılmazdı. Geceki saldırı intihar olayı rayına oturmuştu artık. Nöbetçi çavuş yerine bir polis memuru bırakıp kalktı. Carmichael'la Preston'ı arkaya kilitli dolapların bulunduğu bölüme götürdü. Carmichael'ın kartını kabul etmiş şaşırmamıştı. Yanındaki arkadaşıyla birlikte raporlarını hazırlamak için eşyalara da bir göz atmaları gerektiği yolundaki açıklamasını da kabul etmişti. Çünkü ölen adam yabancı bir denizciydi. Çavuş bilirdi rapor yazmanın ne demek olduğunu. Kendi ömrünün de yarısı rapor yazmakla geçiyordu. Ama onlar dolabı açıp eşyaları muayene ederken çıkmaya, onları yalnız bırakmaya da yanaşmadı. Preston önce işe ayakkabılardan başladı. Sahte topuk, oynayabilir taban ya da bir yerinde boşluk var mı diye aradı. Yoktu. Çorapların muayenesi daha çabuk bitti. Don da öyle. Kırık kol saatinin dibi bir olasılıktı. Ama kol saatiydi ne de olsa. Pantolonun aranması daha uzun sürdü. Tüm dikiş yerlerini, kıvrımları muayene etti. Yeni dikilmiş yer aradı ya da bir kalınlık bulmaya çalıştı. Kumaşın çift katı gelmiş gibi bir durum yoktu. Balıkçı yakalı kazak o sıra adamın üzerinde olanıydı. Kolaydı o da, ne dikişi vardı, ne içinde kağıt, ne de bir kalınlık. Anurak'a çok daha uzun zaman verdi ama ondan da bir şey çıkmadı. Sıra esrarengiz kanaviçe torbaya geldiğinde Semyonov'un yanında bir şey taşıdığından ve o şeyin de torbada bulunduğundan emin gibiydi. Bir duygu.
Rulo yapılmış kazakla başladı işe. Daha çok o olasılığı tasfiye etmiş olmak amacıyla kazak temizdi. Sonra torbaya geçti. Torba tabanının yalnızca çift kat kanaviç olduğundan iyice emin olması yarım saat sürdü. Torbanın yanları tek kat çuval beziydi. Ağız kordonunun geçtiği zımba delikleri minyatür verici falan da içermiyordu. Gizli bir vericinin anteni de değillerdi. Geriye bir tek tütün kutusu kalıyordu. Rus yapısıydı. Normal vida kapaklı, hala tütün kokan bir teneke kutu. Pamuk yünü de pamuk yünüydü. Kala kala o üç madeni disk kalmıştı. İkisi alüminyum gibi parlak ve hafif, üçüncüsü mat ve kurşun gibi ağır. Onlara bir süre baktı. Sonra masanın üzerine koydu. Carmichael ona baktı, çavuş da yere baktı. Onu şaşırtan bu disklerin ne olduğu değil, ne olmadığıydı. Hiçbir şey değildi bunlar. Alüminyum diskler diğerinin altında ve üstündeydi. Ağır diskin çapı 5 santim, hafiflerinki 7 santimdi. Bunların ne işe yarayabileceğini düşünmeye çalıştı. Belki telsiz iletişiminde, şifrelemede, şifre çözmede, fotoğrafçılıkta. Cevap, hiçbir şey. Metal diskli bunlar yalnızca. Ama adamın bunları nedleri teslim etmektense ölümü göze aldığından giderek daha çok emin oluyordu. Nedler bunları çamurlara fırlatıp atarlardı oysa. Ama adam bu diskler yüzünden sorguya çekilmek istememişti herhalde. Ayağa kalktı, öğle yemeği yemeyi önerdi. Çavuş sabahını ziyan etmiş olduğu kanısındaydı. Eşyaları tekrar torbaya koydu, dolaba kilitledi, konukları dışarı çıkardı. Pond Oteli'nde öğle yemeği yerlerken Preston adamın saldırıya uğradığı yerden geçmek istediğini söyledi. Sonra izin isteyip kalktı. ''Biraz vakit alabilir'' dedi Carmichael'a. ''Bizim örgüt hesabına bir brandy iç.'' Carmichael sırıttı. ''Şerefe içelim'' dedi. Preston telefon bahanesiyle hole çıkmışken yemek salonundan görünmeyen bir kapıdan dışarı çıktı. BP servis istasyonuna yürüdü, oradaki dükkandan birkaç küçük alışveriş yaptı, sonra otele dönüp Londra'ya telefon açtı. Onlara Patrick karakolunun numarasını verdi. Yardımcısı Bright'a tam ne zaman telefon etmesini istediği konusunda talimat bıraktı. Yarım saat sonra karakola dönmüşlerdi. Homurdanan çavuş onları tekrar eşyaların bulunduğu odaya soktu. Preston bir masanın başına oturdu, yüzünü duvarda asılı telefona çevirdi. Önündeki masada giysiler ve eşyalar yığılıydı. Saat 3'te telefon çaldı, santral o odaya bağladı, çavuş açtı. ''Sizi arıyorlar efendim, Londra arıyor'' dedi Preston'a. Preston Carmichael'a ''Sen konuşur musun?'' diye ricada bulundu, ''Acil miymiş öğren.'' Carmichael kalktı, odanın ucuna çavuşun kulaklığı tutup beklediği yere yürüdü. Bir an için her iki İskoçla duvara dönmüşlerdi. 10 dakika sonra Preston'un işi bitmişti. Carmichael onu alana götürdü. ''Raporu vereceğim'' dedi Preston, ''ama o Rus'un neden öyle telaşa kapıldığını anlayamıyorum. Bu eşyalar Patrick merkezinde ne kadar süre kilitli kalır?'' ''Haftalarca kalır. Sovyet konsolosuna da aynı şey söylendi. Nedlerin aranmasına devam ediliyor. Ama bulunmaları pek zayıf bir olasılık. Belki bir tanesini yakalar, ödün verir, konuştururuz ama pek sanmıyorum.'' Preston kontrol kapısından geçti. Uçağa hemen biniliyordu. Carmichael son anda ''Biliyor musun garip olan ne?'' dedi. O Rus soğukkanlı kalmayı bilseydi, onu yanındaki oyuncağıyla birlikte gemisine götürecek, bir de özür dileyecektik. Uçak havalandıktan sonra Preston kalkıp tuvalete gitti. Orada kendi başına 3 diski tekrar inceledi. Mendiline sarılıydı diskler. Hala bir anlam veremedi onlara. Şimdilik servis istasyonundan aldığı 3 eriyikle yetinecekti. Bu arada diskleri göstermek istediği biri vardı. Londra dışında çalışırdı. Bright adamın o cuma akşamı Preston gelene kadar beklemesini sağlamış olmalıydı. Karpov General Marchenko'nun dağçasına saat 7'den hemen sonra ortalık karanlıkken geldi. Kapıyı generalin emiri açtı, onu bir salona aldı. Marchenko ayağa kalkmıştı bile. Daha büyük olan diğer istihbarat servisinde çalışan arkadaşını görünce hem sevinmiş hem de şaşırmıştı. ''Yevgeni Sergeyeviç'' diye gürledi. ''Hangi rüzgar attı seni fakirhaneye?''
Karpov'un elinde koca bir çanta vardı. Onu yukarı doğru kaldırıp elini içine daldırdı. Çocuklardan biri Ermenistan yoluyla Türkiye'den yeni döndü. Zeki çocuktur. Eli boş gelmemek gerektiğini bilir. Erivan'da durup bunları almış. Çantadaki 4 şişeden birini çıkardı. Ermenistan brandilerinin en iyisi. Marchenko'nun gözleri parladı. Aktamar diye bağırdı. Karpov kolaylıkla devam etti. Ben kendi yerime gidiyordum. Arabayla geçerken kendi kendime kim yardım eder bana bu aktamarları içmeye diye düşündüm. Ve cevabını da buldum. Bizim Pyotr Marchenko. Hemen kısa bir tur yaptım. Tadına bakalım mı? Marchenko bir kahkaha patlattıktan sonra şaşa bardaklar diye bağırdı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 266.